Ayrım 3.
Karar vermedim. Tarihe gitmek istiyorum ama edebiyatı da seviyorum. Peki teknik bölüme ne dersin? Hayır. Tuhaf, bizim kuşak böyle düşünürdü ama bugünlerde bütün gençler teknikten hoşlanıyorlar. Sen hoşlanmıyor musun? Ben toplumsal bilgilere ilgi duyuyorum. Toplumsal mı? Demka, tekneye sarılsan daha kolaylıkla ilerlersin. Radyo yapmayı öğrensen daha iyi olur. Niçin daha kolaylıkla ilerleyeyim? Buraya 2 ay kapanıp kalırsam ikinci devrenin 9. sınıfına yetişmem gerek. Ders kitapları ne alemde? Yanımda 2 tane var. Uzay geometri çok zor. Uzay geometri mi? Buraya getir kitabı. Pavel Nikolayevich delikanlının gidip döndüğünü duydu. Evet, Kiselef'in uzay geometrisi. Bizim okuduğumuz kitap. Paralel doğrular ve düzlemler. Bir düzlemde bir doğru, bir diğer doğruya paralelse düzleme de paraleldir. Allah'ın belası, işte sana bir kitap. Herkes bu kadar iyi yazabilse ince küçük bir kitap değil mi? Ama içine ne çok şey sığdırılmış. Bu kitabı 1,5 yılda okuyorlar. Ben de okudum bu kitabı. Bir zamanlar su gibi bilirdim. Ne zaman? Bakayım, senin ikinci devreye başladığın gibi ben de 9. sınıftaydım. 1937-1938 yıllarında olmalı. İnsanın bu kitabı tekrar eline alması ne büyük şey. En çok geometri dersini severdim. Sonra? Sonra demekle neyi kastediyorsun? Okulu bitirdikten sonra yani. Okulu bitirdikten sonra üniversitede fevkalade bir fakülteye girdim. Jeofizik bölümüne. Neredeydi? Aynı yerde, Leningrad'da. Evet. İlk yılı tamamladım ama 1939 yılı Eylül'ünde 19 yaşındakilerin askere alınması için bir karar çıkardılar. Beni de aldılar. Sonra cephe hizmeti başladı. Sonra ne olduğunu bilmiyor musun? Savaş başladı. Subay mıydın? Hayır, çavuş. Neden? Çünkü herkes general olursa ortada savaşı kazanacak kişi kalmaz. Bir uçak düz bir çizgi üzerine diğer bir uçağa paralel gider ve bu uçağı kesip geçerse kesişme çizgisi... Bak Demka, seninle her gün uzay geometri çalışalım. Kitabı yutarız, ister misin? İsterim. Buna da dayanmak tam kulağının dibinde. Sana çalışacağın yerleri gösteririm. Zaman kaybediyorsun. Haydi şimdi başlayalım. Şu 3 aksiyomu çözümleyelim. Aklından çıkarma, bu aksiyomlar basit görünür ama her teoremde ortaya çıkarlar. Nasıl olduğunu görmem gerek. İşte ilki, eğer bir doğru üzerindeki 2 nokta bir düzlem üzerindeyseler, bu doğru üzerindeki her noktada o düzlem üzerindedir. Bunu nasıl açıklarsın? Kitabı düzlem, kalemi dosdoğru çizgi olarak kabul et, tamam mı? Şimdi yerleştirmeye çalış. Çalışmaya başladılar. Aksiyomlar ve sonuçları üzerinde uzun süre tartıştılar. Pavel Nikolayevich dayanmaya karar vermişti. Gösterişli bir davranışla onlara arkasını döndü. Sonunda çalışmayı bırakıp ayrıldılar. Azovkin'e iyi uyku hapı verildi. Zavallı uyudu. Ama şimdi de Pavel Nikolayevich'in karşısındaki aksakal öksürmeye başlamıştı. Işığı söndürmelerinden sonra bile Allah'ın belası aksakal öksürdü. Öyle uzun, öyle tiksindirici, öyle öterek öksürdü ki neredeyse boğulacaktı. Pavel Nikolayevich ona arkasını döndü. Havluyu yüzünden çekti. Ama koğuş tam kararmamıştı. Koridorda ışık yanıyordu. Oradan sesler duydu. Ayak sesleri, kovaların ve tükürük hokkalarının gürültüsü. Uyuyamıyordu. Tümör basıncını artırmıştı. O kadar mantıklı, düzenli, faydalı bir yaşantı bu şekilde kesilsin. Kendine çok acıyordu. Dokunsalar gözyaşları boşanıverecekti. Bunu da Yefrem tamamlamaktan geri kalmadı. Karanlıkta bile durmadı. Komşusu Akmatsan'a aptalca bir öyküyü anlatmayı sürdürdü. İnsan niçin 100 yaşına kadar yaşasın? Yaşamamalı. Şöyle oldu. Hayatı Allah dağıtıyordu. Her hayvana 50 yıl verdi. Yeterdi bu. İnsan en son geldi. Allah'ın ona verecek ancak 25 yılı kalmıştı. Çeyrek yüzyıl mı diye sordu Akmatsan. Tamam, insan yakınmaya başladı. Yetmez bu diye. Allah çok bile dedi. İnsan hayır yetmez. O halde git başkalarından iste dedi. İnsan gitti, atla karşılaştı. Bak dedi insan, bana yeteri kadar ömür verilmedi. Seninkinin bir kısmını bana ver. Pekala, işte 25 yıl al. İnsan yoluna devam etti. Köpekle karşılaştı. Dinle köpek, bana hayatından bir parça ver. Elbette veririm, al 25 yıl. İnsan yoluna devam etti. Maymunla karşılaştı. Ondan da 25 yıl aldı. Allah'a döndü. Ve Allah, istediğin olsun dedi. Kendi işini kendin hallettin. İlk 25 yılını insan gibi geçireceksin. İkinci 25 yılda at gibi çalışacaksın. Üçüncü 25 yılda bir köpek gibi havlayacaksın. Ve son 25 yılda herkes sana maymunmuşsun gibi gülecek. 3. Bölüm. Zoya çalışkan, becerikli olmasına, masasından yataklara, yataklardan tekrar masasına koşuşturmasına rağmen ışıkları söndür işaretinden önce bütün işlerini tamamlayamayacağını anlamıştı. İşleri bitirip erkekler koğuşuyla iki kişilik kadınlar koğuşunun ışıklarını söndürmek için kendini paralıyordu. 30'dan fazla yatağın bulunduğu kadınlar koğuşunda hastalar ışık sönsün veya sönmesin asla anında susmuyorlardı. Birçoğu uzun bir süreden beri hastanedeydi. Hastaneden bıkmışlardı. Koğuş kapısının açık ya da kapalı durması üzerine tartışmalar oluyordu. Koğuşun bir ucundan öteki ucuna kadar uzayıp giden sürekli dedikodular yapılıyordu. Her şeyi tartışıyorlardı. Fiyatlar, yiyecek, eşya, çocuklar, kocalar, komşular ve daha gizli konular. Ve konuşma genellikle gece yarılarına, saat 1'e kadar sürüyordu. Üstelik bugün nöbetçi Adem'e Nelly'di. Yerleri fırçalaması ebediyet kadar uzun bir zaman alıyordu. Nelly, dolgun dudaklı, kalın kaşlı, iri kalçalı, şamatacı bir kızdı. Yerleri fırçalamaya bir hayli zaman önce başlamıştı ama yaralayamamıştı bile. Çünkü her konuşmaya katılıyordu. Bu arada karyolası erkekler koğuşunun yakınındaki üst sahanlıkta olan Sibgatov kalçasının banyo edilmesini bekliyordu. Her gece yapılan bu banyolardan ve sırtından gelen kokudan utandığı için Sibgatov sahanlıkta yatmayı yeğe tutmuştu. Oysa buraya gelen en eski hastalardan bile kıdemliydi. Artık hastanenin devamlı memuru gibi olmuştu. Zoya kadınlar koğuşundan kuş gibi geçerek Nelly'yi elinin ağırlığından ötürü azarladı. Adam akıllı payladı. Ama Nelly ona karşılık verdi. Daha süratli çalışmadı. Zoya ondan daha büyük değildi. Nelly bu kadar genç birinden emir almayı küçültücü bir şeymiş gibi hissediyordu. Zoya bugün işe pek neşeli gelmişti ama Hademe'nin bu şekilde karşı koyması sinirlerini bozmuştu. Genellikle Zoya herkesin tembellik etmeye hakkı olduğunu, kendini tüketinceye kadar çalışmaması gerektiğini kabulleniyordu. Ama insan hastalara hizmet ettiğine göre insaflı olmalıydı. Sonunda Zoya hastaların yoklamalarını tamamladı. Nelly'nin yerleri fırçalaması bitti. Kadınlar koğuşuyla sahanlıktaki ışık söndürülmüştü. Nelly birinci kata inip Sibgatov'un kalçası için sıcak ilaçlı suyu hazırlayarak küçük küvetiyle yukarı getirdiğinde saat 11'i geçmişti. Nelly, "Oo!" diye yüksek sesle esnedi. "Öyle yoruldum ki, birkaç saat uyusam iyi olur. Buraya bak hasta, orada bütün bir saat oturup kalçanı banyo edeceksin. Onun için seni beklemek gereksiz. İşin bitince küveti aşağıya kendin götür. Dök, olur mu?" Bu sağlam, eski geniş sahanlıkları bulunan yapıda üst katlara su çıkmıyordu. Şaraf Sibgatov'un daha önce nasıl olduğunu tahmin etmek imkansızdı şimdi. İpucu kalmamıştı. O kadar uzun bir süredir ıstırap çekiyordu ki eski yaşantısının izleri silinmişti. 3 yıldır süren ıstıraplı hastalığına rağmen bu genç Tatar bütün hastanenin en nazik kişisiydi. Sık sık hafifçe, çok hafifçe gülümserdi. Verdiği sonsuz zahmet için özür diler gibiydi. Hastanedeki 4 ve 6 aylık kalışları sırasında kendi ailesiymiş gibi bütün doktorları, hasta bakıcıları ve hademeleri tanımıştı. Onlar da Sibgatov'u bilirlerdi. Oysa Nelly hastaneye yeni gelmişti. Burada birkaç haftadır çalışıyordu. "Benim için çok güç olur," diye Sibgatov sessizce karşı koydu. "Suyu içine koyacak bir kova ya da kavanoz olsaydı az az taşırdım." Zoya'nın masası yakındaydı. Konuşmayı duydu, ayağa fırladı. "Kendinden utan, sırtını eğmemesi gerek. Üstelik sen küveti taşımasını istiyorsun, değil mi?" Heyecanla, öfkeyle konuşuyordu ama sesi ancak üçünün duyabileceği kadar çıkıyordu. Nelly kızmadan ama bütün katın duyabileceği kadar yüksek bir sesle karşılık verdi. "Neden utanacakmışım? Canım çıktı, çok çalıştım." "Ama iş başındasın, bunun için sana para veriliyor," diye Zoya öfkeyle soludu. Sesini daha da alçaltmıştı. "Ha, ona da para mı diyorsun? Dokuma fabrikasında bile daha çok para kazanabilirim." "Sss, daha alçak sesle konuşamaz mısın?" "Oo!" İri göğsü Nelly bütün sahanlıktakilerin duyabileceği şekilde yarı esnedi, yarı inledi. "Ah, bir yatak olsa. Öyle uykum var ki, dün gece kamyon şoförüyleydim. Pekala hasta, işin bitince küveti karyolanın altına it. Sabahleyin alıp götürürüm." Derinden derine yeniden ağzını kapatmadan esnedi. Esnemesi bitince Zoya'ya "Ben toplantı odasındaki divanın üzerine uzanıyorum," dedi. İzin verilmesini beklemeden doktorların günlük konsültasyon toplantılarını yaptıkları koltuklarla döşeli toplantı odasına açılan köşe kapıya doğru gitti. Nelly birçok işi yapmamıştı. Hokkalar temizlenmemiş, sahanlık döşemesi silinmemişti ama Zoya onun geniş sırtına baktı. Hiçbir şey söylemedi. Zoe bir işte uzun süre kalmazdı ama sorumluluğunu bilen kişiye iki katı iş yüklendiğini anlayacak kadar tecrübeliydi. Yarın sabah Elizaveta Anatolievna nöbeti devralacak, hem kendisi hem de Nelly için her yeri ovup temizleyecekti. Sibgatov yalnız kalınca kalçasını açtı. Beceriksiz davranışlarla yerde yatağın yanında duran küvetin içine girdi, oturdu. Hareketsiz duruyordu. Dikkatsizce yapılan herhangi bir davranış kemiğin sızlamasına yol açıyordu. Ama hastalıklı yere dokunulduğu ya da çamaşırına değdiği zaman yakıcı ağrılar hissediyordu. Mümkün olduğu kadar hafifçe arkasına dayanmaya çalıştı. Arkasındaki şeyi hiç görmemişti ama arada sırada eliyle dokunmuştu. Önceki yıl hastaneye sedye ile getirilmişti. Ayakta duramıyor, bacaklarını hareket ettiremiyordu. O zaman onu birçok doktor muayene etmişti ama yalnızca Ludmilla Afanasyevna tedavisini yapmıştı. 4 ayda sızılar tamamıyla kesilmişti. Rahatça yürüyebiliyor, eğiliyor, hiçbir rahatsızlık hissetmiyordu. Hastaneden taburcu edildiğinde Ludmilla Afanasyevna'nın ellerini öpmüştü. Ludmilla Afanasyevna da onu uyarmıştı. Dikkatli ol Şaraf, sıçrama, düşme. Ne var ki oturduğu yerde yapabileceği bir iş bulamamış, yine kontrol memurluğuna dönmek zorunda kalmıştı. Böyle bir işte Şaraf Sibgatov arada sırada bir kamyonun arkasından atlamadan edebilir miydi? Ya da hamala, şoföre yardım etmeden durabilir miydi? Yine de kamyondan bir varil yuvarlanıp da Şaraf'ın artık iyileşmiş olan sakat yerine çarpıncaya kadar her şey yolunda gitmişti. Varilin çarptığı yerde bir yara açılıp iltihaplanmıştı. Bir türlü de kapanmamıştı. O zamandan beri hastanenin kanser koğuşuna sanki zincirle bağlanmıştı. Öfkesi hala geçmeyen Zoya masasına oturdu. Gözünden bir şeyin kaçmadığına emin olmak için yapılacak işler listesini işaretlemeye koyuldu. Adi kağıdının üzerindeki bulanıklaşmış yazıların yanına mürekkeple küçük işaretler yapıyordu. Mürekkep kağıdın üzerinde dağılıyordu. Olay üzerine rapor vermek faydasızdı. Durumla kendisi ilgilenmeli, bir çözüm yolu bulmalıydı. Oysa şimdi görevi başında bulunmak zorundaydı. Önündeki kağıda bakıyordu. Sonra bir erkeğin yaklaşıp yanında durmakta olduğunu fark etti. Başını kaldırdı. Beceriksiz, bakımsız, köşeli kafası, hastane ceketinin ceplerine ancak sığan kocaman elleriyle Kostoglotov'u gördü. ''Şimdiye kadar çoktan uyumuş olman gerekirdi.'' diye Zoya onu azarladı. ''Niçin ortada dolaşıyorsun?'' ''Hayırlı akşamlar Zoyenko.'' Kostoglotov bütün bunları elinden geldiğince tatlı bir sesle söyledi. Hatta sesli harfleri hafifçe oynak bir hava verdi. Zoya yarım bir gülümseyişle ''Hayırlı akşamlar.'' diye karşılık verdi. Dereceni almaya geldiğimde ''Hayırlı akşamlar.'' denecek zamandı. ''Çok işiniz vardı, kızmayın. Şimdi ziyaretinize geldim.'' ''Öyle mi?'' Zoya'nın kirpikleri dalgalandı, gözleri kendiliğinden irileşti. Beklenmedik bir şeydi bu. ''Ziyaretçi kabul ettiğimi nereden çıkardın?'' ''Çünkü gece nöbetlerinde daima ders çalışırsınız. Oysa şimdi hiç ders kitabı göremiyorum. Sınavlarınızı bitirdiniz mi?'' ''Ne kadar dikkatlisin. Evet, bitirdim.'' ''Ne derece aldınız?'' ''Aa, belki de önemi yoktur bunun.'' ''B aldım. Niçin önemi olmasın?'' ''Belki de size bir C verirler diye düşünmüştüm. Bundan söz etmek istemediniz. Okul bittiğine göre tatilde misiniz?'' Zoya neşe dolu bir rahatlıkla gözlerini kırpıştırdı. Sonra düşündü. ''Niçin olmasın? 2 hafta tatil. Ne güzel. Hastanedeki işten başka bir şey yok. O kadar çok zaman var ki. Nöbet sırasında kitap okuyabilir ya da şimdiki gibi gevezelik edebilirdim. O halde ziyaretinize gelmekte haklıymışım. Öyle sanırım. Otur.'' ''Hatırladığıma göre üniversitede tatiller 25 Ocak'ta başlardı. Niçin geç kaldınız?'' ''Bu sonbaharda öğrenciler pamuk toplamaya gittiler. Şimdi bunu her yıl yapıyoruz, biliyorsun.'' ''Daha kaç yıl okumanız gerek?'' 1,5 yıl. Okulu bitirince sizi nereye atayacaklar? Zoya yuvarlak zarif omuzlarını silkti. Ülkemiz o kadar büyük ki. Göz kapaklarının altında yer yokmuş da bu yüzden özgürlüklerine kavuşmak isterlermiş gibi durgun zamanlarında bile Zoya'nın gözleri patlaktı. Sizi burada bırakmazlar değil mi? Hayır, elbette bırakmazlar. Ailenizi nasıl bırakıp gideceksiniz? Ne ailesi? Yalnız bir büyük annem var. Onu da beraber götüreceğim. ''Anneniz, babanız ne oldu?'' Zoya içini çekti. ''Annem öldü.'' Kostoglotov Zoya'ya baktı. Babasını sormadı. ''Bu bölgede misiniz?'' ''Hayır, Smolensk'ten geldim.'' ''Ya, uzun zaman önce mi?'' ''Tahliye sırasında tabii. O zamanlar 9 yaşlarında olmanız gerek.'' ''Hemen hemen, 2. sınıfı orada bitirdim. Sonra büyük annemle beraber buraya yerleştik.'' Zoya duvarın dibinde duran büyük portakal rengi çantasına uzandı. İçinden cep aynasını aldı. Küçük kepini çıkarttı, kepin düzleştirdiği saçına dokundu. Zarif altın rengi bir bukleyi tarayarak insanın nefesini kesecek kadar nefis bir biçimde kıvırdı. Buklenin altın ışıkları Kostoglotov'un sert yüz hatları üzerinde ışıldadı. Kostoglotov onu hoşnutlukla seyretti. Aynayla işi biten Zoya, "Senin büyükannen nerede?" diye sordu. Kostoglotov bütün ciddiliğiyle, "Benim büyükannem," dedi. "Annemle beraber kuşatmada öldü." Anne sözcüğü onun tanıdığı yüzdeki bir kişiye ne kadar aykırı düşüyordu. "Leningrad kuşatmasında mı?" "Evet, kız kardeşimi de bir şarapnel parçası öldürdü. O hasta bakıcıydı. Bir parça size benziyordu. Daha ufak tefekti." "Öyle mi?" diye atıldı Zoya. "Kuşatmada o kadar çok kişi öldü ki Allah'ın belası Hitler." "Hitler gerçekten bir belaydı. Yine de Leningrad kuşatmasının bütün suçunu ona yüklemiyorum." "Ne? Neden? Neden mi? Hitler zaten bizi mahvetmeye gelmişti. Kim onun kuşatmada bir kapı açarak dışarı çıkın, teker teker, kalabalık etmeyin demesini bekleyebilirdi? Savaşıyordu. Hitler düşmandı. Kuşatma başka birinin hatasıdır." Zoya, "Kimin?" diye fısıldadı. Neredeyse dilini yutmuş gibiydi. Şimdiye kadar böyle bir düşünceyle ne karşılaşmış ne de hayal etmişti. Kostoglotov siyah kaşlarını çattı. "Kuşatma, Hitler, İngiltere, Fransa ve Amerika ile birleşse bile yine de savaşa hazır olmaları gereken kişinin ya da kişilerin hatasıdır diyelim. 10 yıldan beri maaşlarını alan ama Leningrad'ın korunaksız durumunu önceden görüp savunulması için plan hazırlamayanların, gelecekteki silahların gücünü sezemeyen, yer altına yiyecek depo etmeyenlerin hatası. Annemi onlar öldürdü, onlarla Hitler." Basit bir düşünceydi bu ama Zoya için yepyeniydi. Sibgatov arkalarındaki köşede duran küvetin içinde sessiz sedasız oturuyordu. "Ama o zaman, ama bir denemeleri gerekmez miydi?" diye Zoya fısıltıyla sordu. "Bilmiyorum." Kostoglotov köşeli dudaklarını birbirine bastırdı. "Bilmiyorum." Zoya kepini yeniden giymedi. Hasta bakıcı gömleğinin üst düğmesi açıktı. Bej rengi giysisinin yakası görünüyordu. "Zoyenka, buraya kısmen de olsa kendi durumum için geldim." "Demek öyle." Zoya kirpiklerini kırpıştırdı. "O zaman meseleyi gündüz nöbetçisine ilet. Lütfen şimdi yatağına git. Beni ziyarete geldiğini söylememiş miydin?" "Evet, sizi ziyarete de geldim ama şımarıp profesyonel bir doktor olmanızdan önce bana dost elinizi uzatmanızı istiyorum." "Doktorlar bu dediğini yapmıyorlar mı?" "Yapıyorlar ama onların eli farklı. Sonra size ellerini uzatmıyorlar. Zoyenka, bütün yaşantım boyunca kendi kendime ne olduğunu öğrenmekte ısrar ettim. Burada tedavi ediliyorum ama bana hiçbir şey söylemiyorlar. Bu şekilde devam edemem. Patolojik anatomi diye bir kitap gördüm elinizde. Doğru mu?" "Doğru. Bu kitap tümör üzerine değil mi?" "Evet. O halde bir iyilik edin. Kitabı bana verin. Kitaba bakıp bir şeyler anlamaya çalışmalıyım. Kendim için." Zoya somurttu. Başını salladı. "Hastaların tıp kitapları okumaları yasak. Biz öğrenciler bile şu ya da bu hastalığı çalışırken daima kendimizi..." "Belki başka birinin okuması doğru olmaz ama bunu bana uygulayamazsınız." Kostoglotov'un iri eli masanın üstüne indi. "Bütün yaşamımda tekrar tekrar derinden derine korkutuldum. Artık beni hiçbir şey korkutamaz. Buraya gelmezden önce hastalığıma teşhis koyan Koreli doktor da söylemek istemedi ama ben anlatın dedim. Söylemem doğru olmaz dedi ama ben ısrar ettim. Haydi başlayın, sorumlu ben olacağım. Aile babasıyım, işlerimi düzene koymam gerek dedim. Böylece anlattı. 3 haftalık ömrünüz var. Gerisini bilmem. Bir şey söyleyemem." "Böyle bir şey söylemeye ne hakkı var?" "İyi bir insandı. Gerçek bir insan. Onun elini sıktım. Bilmeliydim. 6 aydan beri büyük bir ıstırap içindeyim. Son ay ıstırap duymadan ne yatabildim, ne oturabildim, ne de ayakta durabildim. Ve günde ancak birkaç dakika uyuyabiliyorum. Birkaç şey düşünüp çözümledim. O sonbahar kendimi örnek alarak insanın bedeni cansızlaşmadan önce ölümün eşiğinden geçebileceğini öğrendim. Kanınız bedeninizde dolaşabilir ama psikolojik olarak ölüm için bütün hazırlıkları yapmış, ölümün kendisine tahammül etmişsinizdir. Çevrenizdeki her şeyi mezardan seyrediyor gibi ilgisizce izlersiniz. Kendinizi asla bir Hristiyan olarak kabullenmemenize, zaman zaman bunun aksini düşünmenize rağmen birdenbire bakmışsınız ki, her şeye rağmen sizi inciten herkesi bağışlamış, size haksızlığı dokunanlara olan öfkenizi kaybetmişsinizdir. Değiştirmek için kaygılandığınız veya üzüldüğünüz bir şey de yoktur. Bunun dengeli ve tabii bir durum olduğunu bile söyleyebilirim. Bir ağaç ya da bir taş gibi. Artık o durumdan kurtuldum. Buna sevinip sevinmemem gerektiğini de bilmiyorum. Bütün duygularım geri dönecek. İyisi de, kötüsü de. Ama dış görünüşte de olsa mutlu olman için bir yardımda bulunabilir miyim? Buraya ne zaman geldin? Ne kadar oldu? 12 gün. Koridordaki yatakta kıvranıyordun, insanın içine ürküntü veriyordun, yüzün ölü gibiydi, hiçbir şey yiyemiyordun, ateşin gece gündüz 39'un üzerindeydi ama şimdi ziyarete gidiyorsun, 12 günde bu denli iyileşmek bir mucizedir, burada böyle şeyi pek ender görürüz. Gerçekten de o zaman sürekli sancılar yüzünü sayısız çizgilerle buruşturmuştu. Eğeyle çizilmiş gibi derin çizgiler, şimdi bunların pek azı kalmıştı, eskisi gibi derin de değildiler. Şansıma X ışınlarının bana yararı dokundu. Bu sık sık olmaz, böyle bir şans eseri, dedi Zoya içtenlikle. Hayatta öyle şanssızlıklarla karşılaştım ki X ışınlarından yarar görmek de benim hakkım. Mutlu, karışık düşler görmeye başladım. Bu da iyileştiğimi gösterir sanırım. Mümkündür. İşte anlamak ve bilmek istediğimin nedeni de bu. Tedavi metodunu, yazılan ilaçları ve sonuçlarını öğrenmek istiyorum. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki belki de tedaviye son verilebilir. İşte bunu araştırıp bulmalıyım. Bana ne Lyudmila Afanasyevna ne de Vera Kornelievna bir şey söylüyor. Bir çocukmuşum gibi beni tedaviye devam ediyorlar. O kitabı bana ödünç verin Zoya. Rica ediyorum. Sizi ele vermem. Kitabı hiç kimse elimde görmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Öyle heyecanlı konuşuyordu ki yüz hatları canlanmıştı. Zoya elini duraksamayla masanın çekmecesinin tokmağına uzattı. Kitap burada mı? Kosoglotov tahmin etmişti. Onu bana verin Zoyenka. Elini uzattı. Bir daha ne zaman nöbete geleceksiniz? Pazar günü gündüz nöbetindeyim. Kitabı size o zaman veririm. Anlaştık. Söz. Parlak gözleri altın rengi buklesiyle ne kadar sevimli ve alçak gönüllüydü Zoya. Kosoglotov'un göremediği, yatmaktan dört bir yana dönüp kıvrılmış olan kendi saçlarıydı. Hasta odasının yarattığı senli benlilikle, hastanenin verdiği iç çamaşırının bir kenarı, pijama ceketinin iliklememiş olduğu boyun kısmından görünüyordu. Peki, peki, Kosoglotov sayfaları çevirdi. Başlıkları okudu. Mükemmel, hepsini burada bulacağım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni gerektiğinden daha çok tedavi edebilirler. Bütün düşündükleri tedavi kartlarında yazılanları yerine getirmek. Belki de buradan kurtulacağım. Elimin altında yararlı ilaçlar olunca belki de farkında olmadan bir bakarım ki 100 yaşına kadar yaşamışım. İşte başladın. Zoya ellerini kavuşturup üzüntüyle ovuşturdu. Kitabı sana asla vermemeliydim. Kitabı geri ver. Zoya kitabı önce tek sonra iki eliyle sarılmak istedi ama Kosoglotov kaçırdı.